Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 9. ayrım. Ankara ise belli bir dönemde yapılmış ideolojik bir tercihti. Türk toplumu tarihten kopmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde yapmıştı bu tercihi. İstanbul bir yanıyla belki burjuvaziye aitti. Ama bir yanıyla da mutlaka işçinindi. Ankara başkaydı. Başka bir zümrenin, yani bürokrasinin merkeziydi ki onun da tarihsel işlevi egemen sınıfa, sermayeye ya da işçi sınıfına hizmet etmektir. İstanbul'da insanın hayal gücü ve duyguları bile bir başka türlü coşar. Ankara'da insanlar trafik lambalarına bile riayet ediyorlardı. Sohbetleri bile başkadır iki şehrin. İstanbul'un tarihsel derinliği İstanbulluya çok geniş bir bakış açısı vermiştir. Çok çok uzun bir yolda bir toz zerreciği olduğunu hisseder insan. Ankara'da 3-4 kişi bir araya gelsek en dar anlamda siyaset konuşurduk. Ankara'da herkes birbirine sayın diye hitap eder. İstanbul'da bey kelimesinin sıcaklığı vardır. Mesela Sayın Ecevit, o güne kadar bana İsmail Bey, Cem Bey derken TRT Genel Müdürü olduktan sonra Sayın Cem demeye başladı. Buna üzülmedim desem yalan olur. Herhalde kendisi ya da aile meclisi araya mesafe koymak gereğini hissetti. Yeni görevlerimizden dolayı. Ben böyle değildim. Birlikte çalıştığım insanların hem amiri hem dostu olmaya gayret ettim. İkisi yan yana gayet güzel yürüyordu. Ancak şunu da söylemem lazım, yoksa haksızlık etmiş olurum. İstanbul'un her şeyde soyut kalmak gibi bir tehlikesi de yok değildir. Ankara daha somut olanla, daha görülür olanla uğraşıyordu. Belki birbirini tamamlıyordu diyebiliriz. Gene de bir İstanbullu olarak Ankara'nın insanı ne kadar sevdiysem havasına da bir o kadar zor alıştım. Oldukça hazırlıksız gitmiştiniz Ankara'ya. İşe hakim olmanız ne kadar sürdü? Gerçekten de çok hazırlıksızdım. Hatta TRT kanunu bile okuyamamıştım. TRT yönetim kurulunun yapısını, görevini de yeterince bilmiyordum. Kısaca şöyle özetleyeyim durumumu. Rakip partiden bakanlarla hükümet etmek zorunda kalmış bir başbakan gibiydim TRT yönetim kurulunda. Üyelerin içinde Profesör Şerafettin Turan ile Melen hükümetinin atadığı emekli albay Tevfik Karahan, anayasayla ve kendi kişilikleriyle her zaman tutarlı kalan, ayrıntılarda boğulmayan şahsiyetlerdi. İkinci gruba ben o zamanlar iyi niyetli sağcılar diyordum. Bir yandan bana karşıydılar belki ama namuslu, ahlaklı insanlardı. O nedenle önüme engeller çıkartmadılar. Bazı kritik anlarda onların yardımını da alabildim. Sabri Süphandağlı, Saadettin Karacabey, Profesör Abdullah Türkoğlu, Nevzat Atlı, ortada ise Profesör Adnan Ataman ve kısa süre sonra ayrılan Profesör Ali Bozer. Son grupta ise yerini korumak için hükümette kim varsa ondan yana çıkan hükümet ataması Fikret Ekinci ile emekli amiral Sezai Orkun'du. Kendileri ayda iki kere toplantıya katılır, yaklaşık 10 bin lira da maaş alırlardı. Bir de Adnan Saygun vardı kurumda. Onu herhangi bir gruba dahil edemiyorum. Bazen ilericiden ilerici, bazen de tam tersi. Ama namuslu, doğru, saygıya layık bir insandı Adnan Bey. İğneli fıçıda. Nasıl geçerdi yönetim kurulu toplantıları? Karar almak zor olmuyor muydu? Önce Fikret Ekinci ve MC iktidara geldiğinde Sezai Orkunt'un açılış müziği. TRT taraflı olmuş, solcular, ekran ve mikrofonları doldurmuş, çocuk programında propaganda yapılmış, yönetim kurulunun öteki üyeleri terbiyeli insanlar olduklarından cevaplamazlardı. İş bana düşerdi, yorulurdum. Bazen Tevfik Karahan, Profesör Şerafettin Turan, Adnan Saygun da bana katılırdı. Bir alay boş laf sıralamasından sıkılırdım. Benim derdim toplantının verimli geçmesiydi. Bir sürü önemli iş görüşülmeyi beklerdi. Kurulun iki önemli işi vardı. İlki 200 bin lirayı aşan harcamaları karara bağlamak, yani hemen hemen bütün teknik kararlar, istasyon yapımları, kamera siparişleri. İkincisi yıllık programın planını onaylamak. O noktada programın detayına karışmazlardı. Daha doğrusu genel müdürü zorlayamazlardı. Fakat her üye programlar hakkında konuşurdu. Ben de yok saydığım Ekinci ve Orkun dışındaki üyelerden gelen eleştiriyi not ederdim. Değerlendirirdim. Şimdi düşünüyorum da mesela bir Tevfik Karahan'ı Türk halkı tanımalı. Emekli albaydı. Melen hükümeti tarafından atanmıştı. TRT'nin isimsiz kahramanlarından olduğunu sonradan gördüm. Hükümetler değişse de o hiç değişmedi. Cem'e yakın olmaktan vazgeç denilse de hiç umursamadı. Hatta TRT'nin işgalini izleyen günlerde işgalci yönetimin Hıfzı Topuz'u görevden alabilmesi için önce MC hükümetinin karşı çıkan Karahan'ı görevden alması gerekti. Süphan Dağlı AP yönetimine çok yakın olmasına, üstelik Son Havadis ve Yeni Asır'da yazmasına rağmen gayet adil davranırdı. Hatta kendi çevresi onu yumuşak davranmakla suçlarmış. Keza ne kadar AP'li varsa hepsini sıkıştırdığı Saadettin Karaca Bey de öyle. Son yönetim kurulu seçiminde bizzat AP'li dostları onu seçtirmemek için kulis yapmışlar. Ama başaramamışlar. Çok namuslu davrandı. Bunun tek ama çok önemli istisnası Hıfzı Topuz'un görevden alınması için kanun dışı oy kullanmış olmasıdır. Siyasetçilerle ilişkiniz nasıldı? Tabii öncelikle protokol ziyaretleri yaptım. Cumhurbaşkanı Sayın Fahri Korutürk, Başbakan, Senato ve Meclis Başkanları, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, TRT eski müdürleri Adnan Öztrak ile Musa Öğün, grubu bulunan parti başkanları, Milli Birlik, Kontenjan Grubu liderleri. Bir haftaya sığdırdım bütün ziyaretleri. Şimdi düşününce tuhaf hissediyorum biraz. Mesela Sayın Korutürk'ün aylar sonra beni görevden alan kararnameyi imzalayacağı hiç aklıma gelmezdi. Benden iki şey istedi. Toplumsal sorunları da yansıtın ama Türkiye'deki gelişmeleri de gösterin dedi. Bir de TRT'nin eski memurlarını gerçekten gerekmedikçe görevden almamamı istedi. Bunu özellikle rica etti. Bunu niye söylüyordu? Çünkü bazı gazetelerde memur kıyımı yapacağıma dair yalan haberler çıkmıştı. Yeni hükümetin de üst düzey memurları değiştirmesini bekleyenler vardı. Sonradan Sayın Korutürk'ün imzaladığı kararnamelerle görev yeri değiştirilen yüzlerce savcıyı, öğretmenlerin korkularını, merkeze tayin edilen valileri düşünüyorum da o günkü yerinde önerileri geliyor aklıma. Başbakan Ecevit her zamanki aşırı nezaketiyle konuştu. TRT hakkında en ufak bir eleştiri ya da öneri getirmedi. Sonradan da hep böyle oldu zaten. TRT'nin bağımsızlığına büyük saygısı vardı. Ben de bunu hep minnetle anarım. Yalnız bir keresinde çok ısrar edince televizyondaki geçiş diyalarından ve verilen müziğin hep tekrar edilmesinden, yetersizliğinden şikayet etmiştir. Hepsi bu. Demirel'le yarım saat kadar görüştük. Önceden de tanıyordum zaten. Ben bir yazardım. O ise karşı düşüncede bir politikacı ki 1965-70 döneminde ilerici bir işlev taşıdığını yazmıştım vaktiyle. 12 Mart rejiminin kalıcı olmasına karşı çıktığında da onu savunmuştum. Onunla çok genel konuştuk. Yalnız yanından ayrılırken bu politika işidir. Size de yüklenebiliriz. Gücenmek yok dedi. Genel müdürlüğüm sırasında bir daha karşılaşmadık zaten. Bu ziyaretler sırasında 12 Mart'ın ilk günlerinden beri eleştirdiğim Nihat Erim'le, Cumhurbaşkanı seçilmemesi için devamlı yazı yazdığım Faruk Gürler'le de görüştük. Kontenjan grubu münasebetiyle. O ilginç oldu işte. Görüşmeler sıcak geçti. Görüşlerimiz değilse de görgümüz birdi. Üstelik Erim televizyon hakkında epey bilgi sahibiydi. Bir araya geldiğimizde ortak konu bulabiliyorduk. TRT'nin eski genel müdürleri size neler anlattılar? İlk olarak Kor General Musa Öğün'e yaptığım ziyareti anlatayım. Onunla Genelkurmay'daki odasında görüştük. Ben bir gazeteci olarak onun döneminde TRT'nin antidemokratik düşüncelere alet edildiği kanısındaydım. TRT personelinin işine en sudan bahanelerle son verilmişti. Ama bir taraftan da şunu gördüm ki onun döneminde TRT teknik açıdan çok gelişmiş, yaygınlaşmıştı. Zaten konu tekniğe gelince heyecanla Türkiye haritası üzerinde açılacak TV istasyonları hakkında bilgi verdi bana. Çok yararlı teknik önerilerde bulundu. İşine çok bağlı bir insan olduğu belliydi yani. TRT'nin ilk genel müdürü Adnan Öztrak beni çok etkilemiştir. TRT'de çektiği üzüntüler yüzünden felç geçirmişti. Kısaca şunu söyleyeyim. TRT hukuki olarak sahip olabildiği bütün özgürlüğü büyük ölçüde onun sayesinde elde etmişti. Siyasi iktidarlara direnmişti. Hakkında olmadık iftiralar atılmıştı. Gerçi yargıya başvurup hepsini itirafçıların suratına çarpmıştı ama sonunda sağlığından olmuştu. Nasıl bir TRT? Siz geldiğinizde günde kaç saat, nasıl bir yayın yapılıyordu? O sıralar yayın saat akşam 7'de başlıyor, genellikle 10 gibi bitiyordu. Yarısı yabancı dizi ve film, geri kalanı daha çok müzik ve haber. tamamen rastgele seçilmiş yabancı yayınlar. Filmleri bir komisyon seçiyordu. Film piyasasındaki açık gözler, ellerinde ne kadar işe yaramaz film varsa komisyona bunları seçtirtip müthiş paralar alıyordu TRT'den. Bir acı gerçek de şu ki yabancı film şirketleri hakkımızda milyonlarca liralık tazminat davaları açmışlardı. Ve daha acısı haklıydılar. Bizim filmciler sinemada gösterme şartıyla aldıkları yabancı filmleri TRT'ye veriyordu. Haliyle TRT korsan film göstermiş konumuna düşüyordu. Kolay olmadı ama Ankara'ya gelmeye başlayan davacıları ikna etmeyi başardık. Hukukçuları seferber ettik. Bir anlaşma zemini yarattık. Biz bu uygulamadan hemen vazgeçecektik. Onlar da davadan. Tabii bizim filmcilerden bazılarının tekerine çomak sokmuş olduk. Lütfi Akat, Halit Refi, Metin Erksan, Atıf Yılmaz gibi ustaların eserlerini ard arda yayınlamaya başladık. Yani bizim zamanımızda da olmuştur bazı yanlışlar. Ama istisnadır. Giderek de azalmıştır. Çalışmaya ilk nereden başladınız? İlk olarak Telespor'la başladık. Göreve başlamamın 17. günü yayına girdi. Küçük de olsa bir iş başarmıştık. Sonra daha büyük bir iş planladık. 1974 Şubat'ında TRT haftada 5 gün yayın yapıyordu. Niye diye sorunca yok stüdyo yetersizmiş, yok enerji kısıtlaması varmış diye bahane üretiliyordu. Önce Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürü Behçet Yücel'i ziyaret ettim. Bir formül bulabilir miyiz diye çalıştık onunla. Sonunda pratik bir çözüm yolu çıktı ortaya. Fazladan bir gün kazandık. Çarşamba yayınından vazgeçtik. Çünkü Türkiye'de en fazla o gün enerji tüketiliyormuş. Onun yerine en az enerji harcanan pazartesi ve cumayı aldık. O zamana kadar basınla pek ilişki kuramamıştık. Bundan sonra artık bir basın toplantısının şart olduğuna karar verdim ve o toplantıda ilkelerimi açıkladım. O konuşma benim hem TRT'de izlediğim yolu hem genel olarak neye inandığımı özetler. 100 numaralı sayfanın içinde yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. TRT Genel Müdürü olarak ilk basın toplantısı. Orada aynen şöyle demiştim. TRT görevinin sınırını ve kendi yerini dikkatle belirleyerek yeni çalışma dönemine başlamaktadır. Önce halka son derece saygılı olacaktır TRT. Hem genel tutumu hem de görev anlayışı açısından. Benim başlıca ölçülerimden biri halkın ne istediği ve neyi beğendiğidir. Çeşitli sorunları ele alırken dinleyici ve seyirciyi soyut bir öğrenci, TRT ise her şeyin en doğrusunu bilen bir akil gibi görmeyeceğim. TRT, haber ve kültür görevini halkın eğilimlerini dikkatle değerlendirerek, mümkün olduğu yerde halkla diyaloğu kurarak gerçekleştirecektir. TRT'nin habercilik işlevi olaylara bakış açımda başlıca ölçülerden biri olacaktır. Değişen ve gelişen bir Türkiye'ye ancak gazeteciliğin hızıyla yetişebileceğimizi sanıyorum. Haberin değerini bilen bir kişi olarak habercilik görevini en yeterli biçimde yapan bir yayını amaçlıyorum. Haber bir toplumdaki gelişmenin başlıca itici kuvvetlerinden biridir. Habersiz olan fikirsizdir, hareketsizdir. Bu kural hem toplumun bütünü için hem de kişi için geçerlidir. İnsanın daha hür olmasında, insanın kendi sorumluluğunu kavrayabilmesinde vazgeçilmez ön şart doğru ve yeterli haber olmasıdır. Radyo ve televizyon Türkiye'nin yaygın ve en güçlü kültür aracıdır. Ve burada cevaplanması gereken kimin kültürü, neyin kültürü, hangi kültür sorusudur. Anayasa ve TRT kanunu çevresindeki yaklaşım biçimim şudur. Biz Türkiye olarak çok az toplumla kıyaslanabilecek bir kültür hazinesinin sahibiyiz. Batı ve Doğu'nun köprüsü olabilmiş, Batı ile Doğu'nun kültür sentezini yapabilmiş bir toplumuz. Ve bizim halkımız bin yıllık bir tecrübenin imbiğinden süzüle süzüle kendi kültürünü yaratmıştır. Yeni çalışma döneminin kültür anlayışında öncelik Türkiye kültürüdür, halkın kültürüdür. Bunun çağımızda aldığı ve alacağı biçimdir. Anayasanın TRT'ye vermiş olduğu toplumun tümünü yansıtmak görevinin eşliğinde toplumun ortak kültürüne yönelmektir. Özellikle bir kitle kültürü aracı olan radyo ve televizyona bu anlayışla yaklaşacağım. Sanata ve kültüre hizmet etmek, eğlendirmek, sporu yaymak radyo ve televizyonun görevidir. TRT'nin sanata bakış açısı ve eğlence programlarına eğilişi kültür anlayışının dışında olacaktır. Toplumdaki değişik beğenileri göz önünde tutan fakat bazı öncelikleri bulunan bir bakış açısıdır bu. Hemen belirteyim. Sanata ve yaratıcılığa Anayasa ile TRT Kanunu çerçevesinde en geniş özgürlüğü, eğlenceye en geniş hoşgörüyü tanıyacağım. Ancak öncelik ölçülerim olacak. TRT genç beyinleri yanlış değer yargılarına ve erdem dışı eğilimlere yöneltmekten dikkatle sakınacaktır. Söz gelişi, insanı dünyaya boş vermeye yönelten örnekler ister eğlencede, ister şarkı, oyun yahut görüntüde olsun, belki programlarda yer alabilecektir ama öncelik hiçbir zaman onların olmayacaktır. Öncelik insanları iyiye, doğruya, gerçeğe, erdeme, daha güzel bir dünya yaratmaya yönelten bir anlayışta olacaktır. Gene bu dönemde televizyon hizmetini daha geniş bir alana yaymak için çalışacağım. Zaten örneğine az rastlanan hızlı yayılma temposunu biraz daha hızlandırmanın, elde olmayan nedenlerle karşılaşılan gecikmeleri önlemenin çaresini araştıracağım. Televizyon hizmetinin yayılması gibi programların da gelişmesi yeni çalışma döneminin hedefleri arasındadır. Ancak dikkate alınması gereken bir nokta var. Türkiye'de televizyon kendi hızlı adımlarına yetişemeyen bir insanın durumundadır. Hem hızlı gelişmenin kıvancını yaşayan hem de adımlarına yetişememenin ezikliğini duyan. Bu nedenle zaman zaman seyircinin hoşgörüsüne ihtiyacımız olacak. Yönetimini devralmakta olduğum TRT, yerleşmiş ve köklü radyoculuk hizmetiyle, yetişmiş kadrolarıyla, büyüyen teknolojik imkanlarıyla artık bütün olumlu gelişmeleri mümkün kılan sağlam temellere sahiptir. Sonuç olarak şunu belirteyim. TRT'nin görevi iktidarların sesi olmak değildir. Bütün Türkiye'nin tek sesi olmak gibi bir yayın aracı için ölçüsüz bir iddia ile ortaya çıkmak da değildir. TRT'nin görevi bütün Türkiye için çok önemli bir haber ve kültür aracı olmaktır. Benim gerçekleşmesine çalışacağım görev budur. Konuşmayla doğrudan ilgisi yok ama AP Genel Başkanı Sayın Demirel'in TRT ve yönetimine ilk saldırısı o günlere rastlar. Hem ilk hem de yegane haklı saldırısı. Haklı derken kanun önünde haklı. Mesele Başbakan Sayın Ecevit'in televizyondan ve radyodan bir açıklama yapmasıydı. Tabii arkasından kıyamet koptu. İşte TRT yanlılığını ortaya koymuştu. İşte yeni yönetim kanun dışına çıkmıştı. Demirel cevap hakkı istiyordu. Bizim TRT olarak haksız düştüğümüz nokta şuydu. TRT kanununa göre bu tür hükümet açıklamaları yapılabilirdi. Ama belli bir prosedüre göre. Mesela hükümet yazılı olarak bir hükümet duyurusu vermek istediğini bildirirse TRT bunu yayınlamakla yükümlüydü. Fakat bunun bir hükümet duyurusu olduğunu açıkça belirterek. Haber sorumluları bunu yapmamıştı. Hükümet yetkilileri de kimse kuralları hatırlatmayınca düşünememişler. Yani ister istemez ters bir duruma düştük. Demirel ve Feyzioğlu radyo televizyonda cevap haklarını kullandılar. Hukuka titizlikle bağlı kalmaya kararlı olduğundan başka türlü davranmama imkan yoktu. Bunu zayıflık gibi görüp başka meselelerde de üstüme gelenler olduysa da sonradan bunun yanlış olduğunu gördüler. Neden ilk olarak bir spor programı ile işe başlamayı tercih ettiniz? Niyetim açıkça kitle desteğini sağlamaktı. Halkın karşısına çıkıp onları ne kadar sevdiğimi, saydığımı anlatmakla olmazdı. İyi niyet, romantik bağlar kurmak yetmezdi yani. Kalıcı bir iş yapmak lazımdı. Bu bakımdan telespor uzun vadeli bir programın ilk adımıdır. Kitlelere doğru kurduğumuz köprünün ilk tuğlasıdır. Bir de benim mevzuat hazretleriyle ilk tanışmamdır diyebilirim. Pazar günleri yayını akşam 7'den daha erkene alalım. Pazar öğleden sonrasına uygun düşecek spor, eğlence, müzik programları yapalım diye düşündüm. Göreve başladıktan 5 gün sonraydı. 3 Mart'ta İstanbul'da Fenerbahçe Galatasaray maçı oynanacaktı. Naklen yayın yapabilir miyiz diye sordum. Önce duraksadılar, sonra olur dediler. Hemen arkasından 3 büyük kulübün başkanlarından toplantı rica ettim. İstanbul'a gittim bunun için. Fenerbahçe'den Başkan Emin Can Kurtaran, Beşiktaş'ın Başkanı Mehmet Üstünkaya, Galatasaray'ın Başkanı Doktor Mustafa Pekin ve Yönetim Kurulu Üyesi Alp Yalman, TRT Genel Müdürü İdari ve Teknik Yardımcısı Cengiz Taşar, TRT Baş Hukuk Müşaviri Tekin Gürzumar, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya geldik. Kulüp başkanları hevesliydiler ama televizyonla ilgili kötü anıları vardı. Mustafa Bey'le daha önce öyle bir iş yapmışlar. Galatasaray'ın bir maçını naklen yayınlamışlar. Stat boş kalmış. TRT sonradan para da ödememiş. Onlara ciddiyetimizi anlattım. Statları dolu varsayarak eksik seyircinin parasını ödeyeceğimizi, ayrıca her kulübe yayın hakkı olarak 50 bin lira vereceğimizi söyledim. Neyse, ikna oldular. Mukaveleyi uzatınca çok şaşırdılar. Devletle bu kadar hızlı iş yapmamışlardı herhalde. Yayına 8 gün vardı. İşte mevzuat belası o zaman çıktı karşımıza. Haber dairesi yetkilileri benden görüşme talep ettiler. Efendim neymiş? Spor programlarını hazırlamak haber dairesinin yetkisindeymiş. Sözü biri bırakıp biri aldıkça vah zavallı TRT diye geçiyordu aklımda. Geri adım atmadım. Kimin ne iş yapacağına benim karar vereceğimi söyledim. 9. ayrımın sonu, sayfa 104.